Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 3 Hordat 1402, Hicri Kamer'e 4 Zilkade 1444 ve Miladi 24 Mayıs 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye'nin ikinci dönem Cumhurbaşkanı seçimleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, ilahi önderler, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis temsilcileri bu sabah İmam Hümeyni Hüseyin isimli İslam İnkılabı rehberiyle görüştüler. Cumhurbaşkanı Reisi Endonezya'daki temaslarını bitirerek ülkeye geri döndü. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Batı medyasının iddialarına yanıt verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Süleyman Mektaş'ın sözlerine tepki gösterdi. İşgal rejimi hapishanesindeki Filistinli 15 hasta tutuklu açlık grevini başladı. Ve Gazze'de işgalcilere casusluk yapan 3 kişiye idam cezası verildi. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclisi temsilcileri bu sabah İmam Hümeyni Hüseyinisinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene ile görüştüler. Ayetullah Hamene'yi Hürremşehir'in kurtuluşuna yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmasının başında İran halkını yazdığı bu mucizevi destandan dolayı tebrik ederek Beytül Mukaddes harekatı ile ilgili yazılmış kitapları okumalarını tavsiye ederek şunları söyledi. Bu büyük zaferden daha önemlisi, inisiyatifler savaş planlarının ötesinde sıradan insanların yüksek rütbeli şehitlerin de fedakarlıkları ve yiğitlikleriydi. Benzeri görülmemiş bir harekatın yaşandığı o ortamın kaybolmasına veya unutulmasına izin verilmemeli. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında meclis kurumunun büyüklüğünü ve statüsünü hatırlatırken meclisin yasamayı denetlemekten çok daha yüksek ve önemli göreve sahip olduğunu, yasaların istikrar yaratma, geleceğin öngörülebilirliği için hayatı gereklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamene'yi her tür mevzuatta genel politikalara tam dikkat gösterilmesinin kesinlikle gerekli olduğunu belirtirken şunları söyledi. yorumlanamazlık ve açıklık, güvenirlik ve kapsamlı bir bilirkişi çalışmasına dayanma gerektiği nitelikler arasındadır. İyi bir kanunun uygulanabilir olması gerekiyor. Ayetullah Hamene'yi şöyle devam etti. Kanunu selametiyle, taharetle ve Allah'ın rızası ve desteği için yazın ve eğer durum böyle olursa kesinlikle bereketlere vesile olacaktır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Endonezya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Endonezya ziyareti kapsamında bugün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Horn ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi bölgesel örgütlerin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki rolünün önemine değinerek İran ve ASEAN arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguladı. ASEAN Genel Sekreteri de İran'ın bölgedeki etkin rolü ve konumunun önemini işaret ederek bu birliğin İran'la ilişkilerini geliştirme planları hakkında bir rapor sundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca Endonezya ziyareti kapsamında Jakarta'daki İstiklal Camii'nde Nehdatul Ulema Muhammediye Cemaati ve Ulema Meclisi de dahil olmak üzere Endonezya'nın İslami teşkilatlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Reisi bu ziyaret kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Endonezya Halk Danışma Meclis Başkanı ile de görüştü. Ziyaret sırasında İran ile Endonezya arasında tercihli ticaret, vize iptali, kültürel değişim, farmasötik ürünlerin üretimine ilişkin denetim işbirliği, bilim ve teknoloji, petrol ve gaz alanında mütabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Endonezya temasları ardından akşam saatlerinde ülkeye geri döndü.
Umman Krallığı önümüzdeki hafta pazar günü İran'a ziyaret düzenleyecek. Umman Krallığı Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Heysem bin Tarık iki günlük bir ziyaret kapsamında İran ile dostluk bağlarını ve iyi komşuluk ve süregelen ilişkilerini pekiştirmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in daveti üzerine Tahran'a girecek. Açıklamada çeşitli bölgesel ve uluslararası alanlardaki son gelişmeleri ele almak ve iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek için iki ülke devlet başkanları arasında süregelen istişareler ve koordinasyon çerçevesinde bu ziyaretin yapılacağı kaydetti. Açıklama göre Kral Heysem bin Tarık'a İran ziyaretinde kalabalık bir siyasi, askeri ve ekonomik heyet eşlik edecek.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batı medyasının İran'ın Zagros Dağları'nda yeni bir nükleer tesis inşa etmeye başladığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Muhammed İslami, Siyonist düşman yıllardır bu gibi iddiaları ileri sürüyor. Bunlar düşmanın İran'a karşı psikolojik operasyonlarıdır. Bölgedeki şartlar ne zaman kendileri için zorlaşsa bu psikolojik operasyonlar ve iddialar yoğunlaşıyor dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın standartlarına ve güvenlik denetim anlaşmasına göre faaliyet yaptığını vurgulayan İslami, herhangi bir faaliyet yapmak istersek ajans standartlarına uyum sağlanır ifadesini kullandı. İslami Siyonist düşman son aylarda başarısız olduğu için şimdi yeni iddialarda bulunuyor. Bu meseleler geçmişte ileri sürüldüğü reddedilmiş iddialardır ve hiçbir geçerliliği yoktur ifadelerinde bulundu.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı'nın açıklamasında operasyon sırasında iki teröristin etkisiz hale getirildi ve bir teröristin de yakalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde de ele geçirildi, duyuruldu.
İran ile Rusya merkez bankaları arasında münasebetler güçleniyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Rusya Federasyonu Merkez Bankası başkanları ticari alışverişin güçlendirilmesine ve ikili ticarette ülkelerin ulusal para birimlerinin kullanılması hakkında vurgu yaptı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile beraberindeki heyetiyle gerçekleştirdikleri görüşmede İki ülke arasındaki bankacılık ve para alışverişinin artırılması gerekliliği üzerine vurguda bulunulduğunu belirterek İran ve Rusya ticari bankalar arasında aracılık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve hızlandırılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Görüşmede İran ve Rusya'nın büyük ticari kapasitelerine dikkat çeken Ferzin, iki ülke arasındaki bankacılık altyapısı işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı. ACU üye devletlerinin potansiyeline atıfta bulunan Ferzin, Tahran'da yapılacak olan 51. Asya Değişim İşbirliği toplantısına Rusya'yı davet etti. Görüşmede Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirmek üzere iki ülkenin para ve bankacılık ilişkilerinin güçlendirilmesini ve bankacılık altyapısının optimal kullanımını vurguda bulunarak para ve bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iki ülke merkez bankalarının teknik ve uzman ekiplerinin değişimi bu açıdan önemli olduğunu ve hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İran kadın güreş takımı Asya serbest güreş müsabakalarında şampiyon oldu. İranlı kadın güreş takımı Asya alış güreşi şampiyonasında 2 altın, 2 gümüş ile Asya şampiyonu oldu. Alış güreşi müsabakaları Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Takım sıralamasında İran 230 puanla şampiyon olurken Özbekistan ise 215 puanla ikinci ve Kırgızistan ise üçüncü oldu. İran kadın milli takımı klasik stilinde de 4 gümüş, 2 bronzla şampiyon oldu.
Türkiye basını Türkiye'de İran'a ilişkin faaliyetleri hedef alan bir Mossad casusu ekibinin bulunduğunu duyurdu. Tel Aviv merkezli Jerusalem Post gazetesi de yerel Türk basını atıfta bulunarak salı günü haberi bildirerek Mossad'a bağlı 11 kişilik bir casus ekibi ortaya çıkardı ve Türkiye'de tutuklandı yazdı. Siyonist gazete Türkiye'deki Siyonist casus ağının planları da dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili amaçların hedef alındığını duyurdu. Bu arada Sabah News'un haberine göre Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı MİT salı günü Mossad casus şebekesine karşı operasyon düzenlediğini duyurdu. Sabah'ın haberine göre İstanbul Başsavcılığı ile koordineli adım adım yürütülen soruşturma kapsamında casus şebekesinde tamamı İranlı bir ticari şirketin izin süren 15 Mossad ajanı ve bununla bağlantılı 23 kişi bulunuyordu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gerek açıklamasına yanıt verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Miktad'ın Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gerek açıklamasına bir uzlaşı olmadan oraların boşaltılması çatışma demektir dedi. Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı. Esas tehdit Suriye'nin kuzeydoğusunda yani PKK-YPG'nin bulunduğu bölgelerdir. Eğer şimdi bu şekilde çekilirsek buraya terör örgütleri gelip yerleşir, orayı terör doldurur. Terörün gelmesi de Türkiye'ye ilave göç baskısı demektir. Yani bir uzlaşı olmadan oraların boşaltılması çatışma demektir. Çatışma demek ilave göç yükü demektir. Faysal El-Miktad katıldığı televizyon programında Şam, Suriye'de toprakları işgal eden Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyecek ifadelerine kullandı. İki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin Türk askerinin Suriye'den çekilmesine bağlı olduğunu yineleyen Miktad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin aynı şarta bağlı olduğunu belirtti.
Rusya'dan yapılan açıklamada Türk akımı ve mavi akımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı denildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre keşif gemisi Ivan Hors 3 drone tarafından saldırıya uğradı. Açıklamada can kaybı ise bildirilmedi. Rusya kaynakları mürettebatın saldırıyı püskürttüğünü ve gemiye herhangi bir zarar verilmediğini belirtti. Yapılan açıklamanın devamında saldırı Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla düzenlendi denildi.
Türkiye ve saldırısını gerçekleştiren zanlının geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Aybıyık olduğu tespit edildi. New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türk evine saldırı düzenleyen zanlı aranıyor. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Türk makamları gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma nedeniyle adli secil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Aybıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları ise bilgileri New York Polis Teşkilatı'na da iletti. New York polisi ise bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlı burada bulunamadı. Zanlı hakkında yapılan ihbarda şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1.816.294'e ulaştı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre saat 14 itibariyle yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1.816.294 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatte 22'de sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecektir.
FETÖ'nün Ümit Yapılanması olarak bilinen yapının içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PYD'nin örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu örgütün Ümit Yapılanması olarak bilinen yapının içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 as subay ve ihraç edilen 6 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, as subay ve GATA'da çalışan sağlık tekniklerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Siyonist rejim İsrail hapishanesinde sağlık problemi yaşayan 15 Filistinli ağır tutukluluk şartlarını protesto etmek için 3 günlük açlık grevi kararı aldı. Filistin Esirler Cemiyeti konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Remle hapishanesine ait klinikte bulunan ve sağlık sorunları yaşayan 15 tutuklunun 25 Mayıs'tan itibaren 3 gün süreli açlık grevine gitme kararı aldığı belirtildi. Siyonist rejim İsrail hapishanelerindeki hasta sayısının arttığı, esirlerin tıbbi ihmale maruz kaldığı ve temel ihtiyaçlarının giderilmesinin geciktirildiği ifade edilen açıklamada, hak ihlallerine uğrayan hasta esirlere destek verilmesi, durumlarının iyileştirilmesi ve serbest bırakılmaları için çalışma çağrısı yapıldı.
Gazze'deki askeri yargı konseyine bağlı askeri mahkemeler dün İsrail işgal rejimi yararına casusluk yapan 3 kişiye haklarında açılan davalarda idam cezaları verdi. Askeri yargı tarafından yapılan açıklamada söz konusu 3 kişiye 1979 tarihli Filistin devrim cezalar Kanunu'nun 131. maddesine göre düşman, yabancı güç lehine istihbarat hizmetinde bulunma suçundan idam cezası verildi, belirtildi. Mahkum edilen 3 suçludan ikisinin de yüksek askeri mahkemeden çıkan nihai karara binaen asılarak bir kişinin de temyiz mahkemesinden çıkan karar gereğince kurşuna dizilerek idam edilmesi suretiyle cezalarından infaz edileceği belirtildi. Askeri temyiz mahkemesi ile daimi askeri mahkemesinin dün düzenlediği duruşmalarda İşgal rejimi yararına casusluktan ve uyuşturucu ticaretinden haklarında dava açılmış muhtelif kişiler hakkında birkaç aylık hapisle müebbet hapis arasında değişen farklı sürelerle hapis cezası belirtildi.
Ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Kiev'in Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlediği saldırıya benzer eylemlerini bundan sonra da hızlı ve son derece sert yanıt vereceklerini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Endonezya'yla petrol işbirliğini geliştirmesi konusunda. Dün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in beraberindeki heyet kapsamında Endonezya'da bulunan İran Petrol Bakanı Uluslararası İşler Yardımcısı, Endonezya Enerji Bakanı ile iki ülke arasında petrol alanında işbirliğinin geliştirmesi üzerinde mutabık kaldılar. İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmet Esedzade, Endonezya Enerji Bakanı Arifin Tasrif ile yaptığı görüşmede İran ve Endonezya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini altını çizdiler. Bilindiği gibi İran ile Endonezya petrol sahalarını geliştirme gibi çeşitli alanlarda petrol işbirliği geçmişine sahipler. Bu ziyaret kapsamında İran ve Endonezya'nın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliği genel çerçevesi ele alınarak petrol ve doğalgaz sektöründe ikili işbirliği belgelerini İran Petrol Bakanı ile Endonezya Enerji Bakanı imza attılar. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i de Endonezya'ya yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülkenin enerji, petrol, doğalgaz ve petrokimya gibi ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği ve münasebetlerini takip edebileceklerini vurguladı. İran ile Endonezya arasında petrol ve doğalgaz alanında imzalanan anlaşmalar bir kez daha Amerika'nın yaptırım politikasının etkisiz kaldığını ortaya koydu. Buna ilaveten İran, petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşasında da öncü ülkelerden biri sayılıyor. Nitekim Amerikan Araştırma Enstitüsü, İran'da yaklaşık 1900 kilometre kadar petrol boru hattının inşa edilmekte olduğu ve İran'ın yaptırımlara rağmen dünyada bu alanda ilk sırada yer aldığını belirtti.
Global Enerji Monitor özel veri tabanı, dünya çapında 9100 kilometrelik petrol boru hattının yapım aşamasında olduğunu ve 21900 kilometrelik boru hattının da planlandığını duyurdu. Bu hatların toplam yapım maliyetine de 131.9 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Buna ilaveten, dünyada toplam 31.000 kilometrelik petrol boru hattı inşaatı devam ederken ve yapılaması da planlanıyor. Bu rakam bir önceki yıla göre %30 arttı. İnşaat halindeki veya planlanan petrol boru hatlarının yaklaşık yarısı 14.4 milyar dolara mal olan yapım aşamasındaki 4400 kilometrelik boru hattı ve 59.8 milyar dolara mal olan 10.800 kilometrelik planlanan boru hattı dahil olmak üzere Afrika ve Asya'da bulunuyor. Bu Amerikan Araştırma Enstitüsü inşa halindeki petrol boru hatlarının da uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 20 ülkeyi tanıtarak İran'ı bu listenin başına yerleştirmiştir. İran'da Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarına rağmen en büyük petrol boru hattı yapım operasyonu sürdürmektedir. İran'da ise inşa halindeki petrol boru hatlarının da uzunluğunun 1900 kilometreden fazla olduğu tahmin ediliyor ki bu dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazladır. İran'ın ardından ikinci sırada Hristiyan yer alıyor. Hindistan kendi topraklarında 1630 kilometre petrol boru hattı inşa ediyor. İran son yıllarda üretim kapasitesini iyice artırmıştır ve önemli bir kazanım olarak bu alanda da uluslararası piyasalara ürettiklerini satabilmiştir. Örneğin İran'ın petrol üretimi son hükümetin 20 aylık döneminde 3 milyon varili, ham doğalgaz üretimi de 1 milyar metreküpü aşmıştır. Açıklanan bilgilere göre petrol ihracatı oranı şimdiye kadar ikiye katlanmıştır. Son yıllarda Amerika ve ortakları tarafından İran'ın petrol sanayisine yönelik
Tüm yaptırımlara ve ihtiyacının engellenme çalışmalarına rağmen şimdi istatistikler İran İslam Cumhuriyeti'nin hem petrol satışında hem de petrol sanayisi projesinin geliştirmesinde başarılı olduğunu gösteriyor. Global Enerji Monitör Enstitüsü'nün de İran'ın petrol borularının yapımında ilk sırada yer aldığı bilgileri de bu başarının açık ve net bir göstergesidir. Sonuç itibariyle İran ile dost ve Müslüman ülke Endonezya arasında imzalanan yeni petrol ve doğalgaz anlaşmaları ise İran'ın enerji üretimi ve ihracatının artmasında kuşkusuz etkili olacaktır. Bu anlaşmalar İran'ın diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar gibi Amerika'yı da mutlaka rahatsız edecektir. Burası Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Hizbullah'ın güç gösterisi konusunda. Lübnan Hizbullah Hareketi pazar günü Lübnan'ın güneyinin işgalden kurtuluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla bu ülke topraklarının savunma hazırlığını göstermek için geniş çaplı askeri tatbikat düzenledi. Siyonist rejimi 25 Mayıs 2000'de Lübnan Hizbullah güçleri karşısında ağır bir yenilgiye uğrayarak Lübnan'ın güneyinden çekilmek zorunda kaldı. Bugün Lübnan'da Diriliş Bayramı olarak kutlanıyor. Lübnan Dirilişi yüzlerce gazeteci ve basın mensubunun gözü önünde eşine rastlanmayan bir askeri tatbikat düzenleyerek Lübnan'ın güneyinde ve işgal altındaki Filistin topraklarının sınırında kendi askeri ve teknik kabiliyetinin küçük bir parçasını sergiledi. 650'den fazla yerli ve yabancı gazeteci ve muhabirin kameraları karşısında düzenlenen bu tatbikat onlar için oldukça heyecanlı bir gündü. Hizbullah'ın basın biriminin daveti üzerine tatbikat düzenlemek için tatbikat bölgesine giden gazeteciler ve basın mensupları Hizbullah'ın hazırlık gücünü yakından izlediler. Hizbullah bu tatbikatta gücünün sadece bir kısmını ortaya koyarak Siyonist rejimi uyardı. Hafif araçlar üzerindeki tank savar gibi çeşitli roket ve silahlar, zırhlı araçlar, İHA'lar ve benzeri bu tatbikata kullanıldı. İsrail rejimi medyası bu tatbikata gösterilmeyen silahın nokta vuruş yapan füzeler olduğunu belirterek bu füzelerin teşhir edilmemesinin İsrail'in askeriye ve güvenlik kurumlarının uykusunu kaçırdığını vurguladı.
Tatbikat ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyine girip El Celil bölgesini ele geçirme operasyonu simüle edildi. İşte bu Siyonistler için de en büyük kabus sayılıyor. Siyonist çevrelerin yakında ve büyük ilgiyle takip ettiği Rıdvan özel kuvveti bu tatbikatta komando üniformalar ve maskeleriyle zırhlı araçlar üzerinde yüzlerce yerli ve yabancı gazetecinin kameraları karşısında Siyonist düşmana meydan okudular. Siyonist rejimin medyası ve işgal çevrelerinden gösterdiği tepkiler, korsan rejimin Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzey topraklarını da ele geçirme gücü ve kabiliyetinden derinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Olası gelecek savaşta işgal rejimi bu cephede Hizbullah güçlenince felç edilebilir. Diğer yandan bazı Siyonist çevreler ve analistler Hizbullah'ın tatbikatını İslami Cihad ile işgal rejimi ordusu arasında Gazze şeridinde yaşanan çatışmalarla bağlantılı olduğuna inanırken bu tatbikatın Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Diriliş Güçlerinin Birliği ve Filistin'in tam teşekküllü savunmak için hazırlığı ile ilgili sözlerinin pratik yansıması olduğunu düşünüyorlar. Böylece Hizbullah'ın düzenlediği bu tatbikatta Siyonistler kendi uzmanlarının da itirafına göre Diriliş Cephesi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nden Lübnan, Filistin, Yemen, Suriye ve Irak'a kadar birleştiği mesajını almış oldular. Öte yandan İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin yeniden canlanması ile bölgenin tanıklık ettiği hızlı ve yeni gelişmeler yaşandı ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüp Suudi Arabistan ile Hizbullah'ın yakınlaşması için dolaylı müzakerelerin yapıldığına dair haberler gelirken Hizbullah'ın düzenlediği tatbikatta Lübnan direnişinin bölgedeki olumlu gelişmelerden uzak kalmadı ve direniş cephesinin ucu olarak da Siyonist rejime doğrulandığını da gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. İkinci tur gerçekleşecek seçimlerde Sayın Sinan Oğan'ın oy oranı ile ilgili kimi analizler gündemde sıcaklığını koruyor. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konudan yola çıkarak özellikle bu haberi ve gelişmeyi değerlendirmek istiyoruz. Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi Sayın Sinan Oğan'ın oy oranı ile ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Kimi yorumcular ve analistlere göre ne Erdoğan'ı isteyip ne de Kılıçdaroğlu'nu isteyip seçmenin doğrudan Sinan Oğan'a oy verdiği yönünde bazı yorumlar vardır. Yani her iki aday istemeyip de Sayın Sinan Oğan'a oy verdikleri söyleniyor seçmenlerin. Buna katılıyor musunuz? Eğer böyle olursa o zaman Cumhur İttifakı'na ve Sayın Erdoğan'ın lehine nasıl işleyecektir Sayın Oğan'ın ittifakının oyları efendim?
2,5 milyon rey alıp Sayın Oğan, tabii ki Sinan Bey'in iktidarı olduğu, herhalde Doğu Anadolu'dan olduğu ve geçmişte İğdır, Erdoğan, Batman, Erzurum, Van, bunlar herhalde Osmanlı tarafından çok iyi karşılanmayıplar ve Osmanlı yönlü olanlar da şimdi sonralıkta da hükümetlerde hiç vakit oldukları yeri vermeyipler. Sinan Bey de hatta MHP'de Sinan Bey katı milliyetçi iddiası olsa da herhalde MHP'də elə bu dəlilə görə, Osmanlı qoluna bağlı olmadığına görə və iqdırlı olduğuna görə bəlkə də onun ona layiq olan yeri vermədilər. Bu da oradan çıxdı, bəlkə çıxartdılar da. Vəli hər halda bu Doğu Anadolu'nun, xüsusən iqdır bölgəsində keçmişdə bəzi təbizlərə, ayrı seçimlərə məruz qaldıqları üçün təbii ki, Sinan'a rəy verdilər. Bu mövzu özü Sinan'ın rəyində təsir vardı. İkinci dəlil Sayın Sinan'a siz dediğinizdir. Yəni, bəziləri nə CHP'dən çox keçmişlərindən xoş xatirələri var, nə Dərdoğan'ın iki hükumətindən razıdırlar. Ona görə təbii ki, üçüncü şəxs Sinan Oğan olduğu üçün ona oy veriblər. İndi ayə bu 2 milyon yarımın hamısı Sinan Oğan'ın tərəfdarıdırlar bu mənaya ki, onun necə dedilər, fədaisidirlər, bu hər kimə işarət etsə ona oylarını verəcəklər, yenə ya verməyəcəklər. Bu sual yeri var burada. Amma hər halda Sinan Oğan ilk seçimdə CHP ilə görüşdüyü üçün çox sevinirdi, Qılıçdaroğlu ilə və tənqid edirdi ki, Erdoğan niyə görüşməyə hazır olmadı, onunla danışmağa hazır olmadı. Bəli, hər halda ikinci sonuçda Erdoğan nə tənə onda hazır oldu. Bəlkə onun şərtlərini də qəbul elədi. Hətta söz AFAD sahəsində olduğu bakanlıq istəyib onu da qurmaq hazır olduğu Erdoğan elan bildirdi. Amma bu iki ay o səsin hamısı buna səs veriləcək ya yox, bu bəlli deyil, bəli hər halda təsir qoyacaq. Yəni, cənab Erdoğanın oylarında təsir qoyacaq. 12 milyonda oy verməyiblər. Oy verməyənlər də var. Onların içində təbiidir, həm çox qatı Erdoğanı istəyənlər və müxalif olanlar da vardılar və üzgün olanlar da vardılar. İndi hər halda ikincidə onlarda ya onları gətirə biləcəklər bu sahiyə ya yox. Əgər gətirə bilsələr, təbiidir ki, kim ikinci turda yaxşı, yəni oy verənlərin, yönlərin və xüsusən oy verməyənlərin fikirlərini oxuya bilsələr, onların oy almaqlarında müvəffəqiyyət tapa bilərlər, çala bilərlər.
Tahran Radyosu.
Şimdi seçim kampanyası ile ilgili siz süreci nasıl takip ettiniz? Adaylar arasında ister ilk turda olsun veya ikinci turda nasıl bir kampanyanın yürütüldüğünü siz değerlendirirsiniz efendim?
Kampanya Türkiye'de herhalde Doğu ülkesi değil. Yani 100 yılda cumhuriyet olsa aynı halde oy isteyenler, partiyalar, hamısı özlerin hak bilip mukabil tarafı tam batıl bilirler. Yani bir o hakkıyla batıl davası iddiası var. Yani her kim özün hak, mukabilinde olan muhalif olduk partiyanı ve şahsi batıl sanır. Özün milletçi, Türkiye halkının seveni, müstakil, özgür devlet kurmak istediğin sevilir ve muhalifinde için aynı halde yabancılara bağlı ve halkı sevmeyen bildirir. İle bunu yaralan Kılıçdaroğlu da iddia edir. Cenab-ı Erdoğan da iddia edir. Yani bu iki taraf birbirlerin çok yok belki çok kötü sıfatlarla algılaylar ve sıfatlarla dile getirirler. Bu biraz hoş doğur. Belki de bazı, yani bu kampanyanın belə gedişatı İYİ Parti ya Gələcək Partisi, ya Saadet Partisi, ya CHP, ya AKP, ya MHP. Her halde bunların taraftarlarının da söylemleri çok necə deyirlər, iti, kızgın, tünd ve aynı halde ifratçı halı var. Ve siyaset bildirmirler ki, biri deyir ki, mesela ben daxili ekonomide ticarete çok önem vereceğim, turizme önem vereceğim, o birisi diye yok, ben tarıma önem vereceğim ya sanata önem vereceğim. Böyle diyor. Birbirlerin terörist hamisi olduğuna ittiham edirler. Birbirlerin müstakilliği xatişadar eleyen cumhuriyet düşmanı, müstakillik düşmanı hitap edirler. Bunu kompaniya Türkiye'de görseniz bu yakin ki halk arasında olan fikirlerden de seslenir. Və bu fikir xalqın arasında da var. Bu onu göstərir ki, demokrasiya hələ Türkiyədə 100 il təcrübəsi olsa da elə yerində oturmayıb. Hələ siyasətlər yox, bəlkə iddialar, bəlkə ideolojilər bir-birləri ilə süpürləşməkdə və bir-birləri ilə necə deyərlər, mübarizə etməkdədir. Odur ki, indi də hər iki tərəf bir-birin FETÖ'dan himayə eləməyə təhəmmüllər hər iki tərəf bir-birin terrorizmdən himayə etməklə ittiham edir. Hər iki tərəf bir-birlərin Türkiyənin müstəqilliklərin xərçədar etməkdə ittiham edir. Hər iki tərəf bir-birin yabancılardan himayəyə müttəhəm edir. Belə və yabancılardan hətta pul almağa müttəhəm edir. Yəni para almağa müttəhəm edir. Bunlar göstərir ki, kampanya çox salim kampanya deyil, bəli hər halda Türkiyədə seçicilərdə belə bir kampanyalar keçmişdən olub, indi də var və təbii ki, arzu yolundan haldır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin dinlediniz. Sohbetimizin konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımıza buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran İstihbarat Bakanlığı'nın yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini açıklaması, İran ve Endonezya üst düzey yetkililerinin ekonomik ve siyasi ilişkileri genişletmek ve derinleştirmek amacıyla 11 belge ve işbirliği anlaşması imzalaması gibi haberleri yer verilirken, Risalet gazetesinde Bahreyn el-Vifak Cemiyeti üyesinin Bahreyn'in İran ile ilişki kurmasının önemine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Bahreyn el-Vefak Cemiyeti üyesi Yusuf Rabi, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişki kurmanın Bahreyn'in çıkarına olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra ilişkileri yeniden başlamasının ardından Bahreyn, İran ile ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Bahreyn el-Vefak Cemiyeti üyesi Yusuf Rabi, İran Press muhabirine verdiği röportajda Bahreyn hükümetinin İran'la ilişki kurma çabalarına değinerek, Bahreyn'in İran ile komşuluk ilişkileri ve dini ve sosyal ortaklıklara sahip olduğunu, bu yüzden İran ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu belirtti. Bahreyn'in birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Yusuf Rabi, Bahreyn hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğini, çünkü bu eylem ile bölgedeki tecridine son vereceğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanlarının Cenevre'de bir araya gelmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cavan gazetesinde ise Bahreyn'de ünlü din aliminin tutuklanmasına dair tepkiyi konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Aldaraz mahallesindeki İmam Sadık Camisi'nin Cuma vaizi, Şeyh Muhammed Sangur'un Bahreyn yetkilileri tarafından tutuklanması bu ülke kamuoyunda öfkeyle karşılandı. Bahreyn yetkilileri Bahreyn'in Aldaraz Şii bölgesinde bulunan İmam Sadık Camisi'nin Cuma vaizi Şeyh Muhammed Sangur'u adli soruşturma için savcılığa sevk etti. Bahreyn'deki El-Vefak yetkililerinden Cemil Kazım yaptığı açıklamada Şeyh Sangur'u önde gelen Müslüman alimlerden biri olarak nitelendirerek onun sadece siyasi reform arayışında olan ılımlı bir siyasi reformist söyleme sahip olduğunu vurguladı. Pek çok Bahreyn vatandaşı da Şeyh Sangur'un güvenlik yetkilileri tarafından çağrılmasını kınarken, Twitter'da bu çağrının etnik nedenlerle yapıldığını gösteren hashtag'ı paylaştı. Öte yandan Bahreyn'in çeşitli bölgeleri Şeyh Sangur'un tutuklanmasına kınayan halk gösterilerine sahne oldu. Göstericiler, onun serbest bırakılmasını ve Bahreyn halkının maruz kaldığı etnik zulmün sona erdirilmesini talep etti.
Hemşehri gazetesinde ise Rus yetkilinin İran ile serbest ticaret bölgesi konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orçak, Avrasya Ekonomik Birliği'nin İran ile serbest ticaret bölgesi konusunda diğer ülkelerden daha önce anlaşmaya varabileceğini duyurdu. Rus yetkili Avrasya Birliği'nin serbest ticaret bölgesi konusunda anlaşmaya hangi ülkelerin daha yakın olduğu sorusuna yanıt olarak biz İran'la anlaşmaya daha yakınız dedi. Avrasya Ekonomik Komisyonu Ticaret Sorumlusu Andriy Slepnev daha önce Avrasya ile İran arasındaki serbest ticaret bölgesi anlaşmasının bu yılın başlarında imzalanabileceğini açıklamıştı. Avrasya Ekonomik Birliği 2015 yılında Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya Gümrük Birliği temelinde kurulmuştur. Daha sonra Ermenistan ve Kırgızistan da bu birliğe katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı bu birliğin en dinamik ve gelişmekte olan bölgesel birliklerden biri olduğunu söyledi. Bu birlik yaklaşık 185 milyon tüketiciyi bir araya getiriyor ve toplam brüt geliri 2 trilyon doları aşmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam tarihinin en önemli ve seçkin hadiselerinden birini anlattık ve Allah Resulü'nün Gadir-i Hum'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Yüce Allah'ın emri üzerine velayet ve hilafet makamına atadığını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca İslam peygamberinin Gadir hutbesinden bazı bölümlerini sizlerle paylaştık. Şimdi sohbetimizin devamında Gadir olayının diğer bazı bölümlerini gözden geçirmek istiyoruz.
Gerçekte Gadir-i Hum hadisesine genel bir açıdan bakıldığında bu gelişmenin sadece basit bir hadise olmadığı, bilakis beşeriyet tarihi boyunca süre gelen bir hareket olduğu, zira insanların nihai kaderi imamet meselesi ve beşeri camianın liderliğiyle düğümlendi anlaşılmaktadır. Kuşkusuz eğer Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın o hazret için belirlediği yüksek mevkide yer alsaydı ve eğer İslam peygamberinin rehletinden sonra toplumun hidayetini ve önderliğini üstlenmiş olsaydı, sadece İslam ümmeti değil, aynı zamanda beşeri camia ilahi doğru yola hareket ederek her geçen gün biraz daha saadet ve kemale doğru yol kat ederdi.
İmam Ali Aleyhisselam Yüce Allah ve Resulullah Efendimizin nezdinde çok yüce bir konuma sahiptir. Öyle ki Allah Resulü, geçen hafta bazı bölümlerini sizlerle paylaştığımız Gadir hutbesinin bir başka bölümünde şöyle buyurur. Ey insanlar! Kuşkusuz Allah Teala Ali bin Ebu Talib'i tüm insanlardan üstün yaptı. Ve Hak Teala rızık nazil ettiği ve alemde bir tek kişi kaldığı ana kadar Ali benden sonra her kadına ve her erkeğe nazaran en fadıl ve en üstün insandır. Ey insanlar! Onun yolundan sapmayın ve ona yüz çevirmeyin. Ve onun velayetinden kaçınmayın. Zira o haklı olarak sizin rehberiniz ve hakka yönelten ve batılı yok eden ve önüne geçen insandır. Ali Allah yolunda hatakar insanları serzeniş etmekten asla çekinmez. Ali, Allah'a ve peygamberine iman eden ilk kişidir ve hiç kimse bana iman etmekten onu geçemedi. Ali kendi canı ile Resulullah'ı kurtarmak için fedakarlık etti ve tüm inişli çıkışlı günlerde Resulullah'ın yanında yer aldı. Ve hiçbir erkek ondan başka ilahi elçi ile beraber Allah'a ibadet etmedi. O zaman ey insanlar, onu herkesten üstün bilin. Zira Allah Teala ona fazilet bağışlamıştır ve onun velayetini kabul edin. Zira Allah onu bu makama atamıştır.
İslam peygamberinin Hazreti Ali aleyhisselam için saydığı tüm özelliklerin yanında o hazret, Hazreti Ali aleyhisselam için çok önemli ve anahtar bir noktayı da gündeme getirerek şöyle buyurmakta: tüm bu faziletleri ve üstünlükleri Allah Teala ona inayet etmiştir. Vallahi onu imamet ve velayet makamına atamıştır. Resulullah'ın bu sözlerinin anlamı, başkalarının bu seçkin ve eşsiz faziletlerden yoksun olduğudur. Bundan başka imamet gibi yüce bir mevkiye kimin geleceğini Yüce Allah belirler ve başkaları bu konuda hiçbir rolü olamaz ve başka her türlü uygulama ilahi iradeye ve takdire aykırı sayılır.
Allah Resulü hutbesinin devamında toplumun hidayeti ve önderliğini üstlenecek kişinin sahip olması gerektiği iki seçkin özelliğe, yani ilim ve takvaya işaret ederek şöyle devam etmekte: ey insanlar, Yüce Allah'ın bana verdiği ve benim de hepsini Ali'ye ve onun takvalı evlatlarına öğretmediğim hiçbir ilim ve bilim yoktur. Ve o Yüce Allah'ın Yasin suresinde hatırlattığı mubin imamdır. Ayet şöyle buyurmakta: biz her şeyi apacık bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Allah Resulü'nün bu beyanatında dikkat çeken bir başka önemli nokta ise, imamet ilmi elde edilecek bir ilim değildir. Bilakis bu ilmin çıkış noktası ilahi ilimdir ve bundan da peygamberler ve masum imamlardan başkaları mahrumdur ve Allah Teala bunu söz konusu ayette açıkça buyurmuştur. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Öte yandan ancak her türlü hatadan ve günahtan arınmış ve Allah vergisi ilahi ilimleri taşımaya şayesteliği vardır ki Allah Resulü bu manaya işaret ederek şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın bana öğrettiği tüm ilim ve bilimleri ben Ali'ye ve takvali evlatlarına öğrettim.
Bu sözlerin ardından İslam peygamberi aydınlatıcı beyanatına devam ederek şöyle buyuruyor: ey insanlar, bana herkesten daha çok yardımda bulunan ve aranızda benim gözümde en aziz, en sevilen ve en yakın olan insan Ali'dir. Allah ve ben ondan razıyız, hoşnutuz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet Ali'nin şanı dışında Hak Teala'nın razı olduğu ile ilgili olarak nazil olmamıştır. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in neresinde iman edenlerden söz etmişse hepsinin en başta amacı Ali'dir. Ve Allah Teala'nın İnsan suresinde cennete şehadeti ve vadi de Ali'nin şanı ile ilgilidir. Ve bu sureyi Ali dışında herhangi bir hakkında nazil etmemiş ve Ali'den başkasını meth etmemiştir.
İslam peygamberinin Hazreti Ali aleyhisselam hakkında Kadir hutbesinde dile getirdiği seçkin özelliklerden biri de Allah Teala'nın ve peygamberinin Hazreti Ali'den hoşnutluğudur. Öyle ki Resulullah şöyle buyurur: Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet Ali'nin şanında olmaksızın rıza ile ilgili nazil olmamıştır. Yine Allah Resulü'nün Hazreti Ali aleyhisselamın seçkin özelliklerinden birine işaret ederken üzerinde durduğu özelliği iman derecesinin yüksek olmasıdır. İslam peygamberi şöyle buyurur: Kur'an-ı Kerim'de nerede müminlerden söz edilmişse en başta Ali'nin yüzü parlamaktadır. İslam peygamberinin tüm bu net ve açık sözleri başkalarının her türlü yanlış ve bencil yorumunun yorunu kapatmakta ve İmamet mevkiinin ancak Hz. Ali Aleyhisselam'ın soyunda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Allah Resulü Tarihi Gadir hutbesinin bir başka yerinde de şöyle buyurur. Ey insanlar! Ali benim dinimle ilgilenen ve benim hakkımı savunandır. Ali pak ve hidayete ermiş önderdir. Peygamberi en iyi peygamber ve kendisi de benim en iyi vasi ve halifimdir. Her peygamberin soyu ve zürriyesi kendi kanındandır. Ama benim soyum Ali'nin kanındadır. İslam peygamberi daha sonra da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın seçkin ve eşsiz faziletlerinin sadece burada beyan ettiği özellikleriyle sınırlı olmadığını göstermek için Gadir hutbesinde şöyle devam ediyor. Ey insanlar! Kuşkusuz Ali'nin faziletleri ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ona tahsis ettiği şeyler hepsini bir tek celsede beyan edemeyecek kadar fazladır. O zaman kim sizi Ali'nin diğer faziletlerinden haberdar edecek olursa onu tasdik edin.
Tahran Radyosu.
O tarihi ve hassas anlarda vahiy meleği bir kez daha nazil oldu ve Maide suresinin 3. ayetinin bir bölümünü okudu. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Bu ayet birkaç temel noktayı içeriyor. Yüce Allah bu ayetin başında şöyle buyuruyor. Bugün kafirler sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. İkinci nokta Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım. Ve son olarak Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendi.
Birçok Müslüman araştırmacı ve düşünür Gadir-i Hum olayında yer alan bu önemli ve anahtar noktalardan hareketle şöyle diyor. Eğer Gadir-i Hum'da ilahi ferman üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam Enbiya'nın hareketini sürdürmek ve İslam ve Kur'an-ı Kerim'i korumak için imamet ve velayet ve hilafet makamına atanmamış olsaydı, İslam dini eksik kalır ve nihai kemale eremezdi. Fakat ilahi ferman ve İslam peygamberinin kader belirleyici hareketiyle Yüce Allah büyük nimetini sadece İslam ümmetine değil tüm beşeri camiaya tamamladı ve Yüce Allah bu durumdan hoşnut olduğunu belirtince pusuda yatan kafirler ve nübüvvetin son bulması ile İslam'ın da son bulmasını umanlar hüsrana uğradı. Özellikle Yüce Allah Resulullah Efendimizin risaletinin başladığı ilk günlerde şu müjdeyi vermişti. O müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir.
Gadir-i Hum'da düzenlenen muhteşem tören sona erince İslam peygamberinin emri üzerine Müslümanlar bir bir ve Resulullah Efendimizin huzurunda ve büyük bir sevinçle Hazreti Ali Aleyhisselam'a biat etti. Ömer bin Hattab Gadir-i Hum'da hazır bulunan Müslümanlarla birlikte Resulullah'ın huzuruna çıktı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın imamet makamına atanmasını ve Allah Resulü'nün halefi olmasını kutladı. Böylece Müslümanların her biri aydın bir geleceğe yönelik umut dolu bir kalple kendi yurdunun yolunu tuttu ve Gadir-i Hum'un kader belirleyici mesajını İslam beldelerinin dört bir yanına ulaştırdı.
Ancak bu güzel ve unutulmaz olayın üzerinden henüz pek fazla zaman geçmeden Allah Resulü'nün hastalığıyla ilgili acı haber Medine kentinde dolaşmaya başladı. Aslında Allah Resulü'nün bazı fırsatçıların ve makam hırsı olanların ilahi fermana rağmen Hazreti Ali Aleyhisselam'ı toplumun rehberliği ve imametinden uzaklaştıracaklarını bildiği için bir tedbir düşündü ve Roma ile savaşmak üzere bir ordu tedarik gördükten sonra ordunun komutasını genç bir sahabe olan Usame'ye verdi. Fakat güç ve iktidar hırsı olanlar Kur'an-ı Kerim'in net emri olan Allah'a ve peygamberine itaat edin ayetini hiçe sayarak Resulullah'ın emrine karşı çıktı ve o hazretin hastalığını bahane ederek Usame'nin başında bulunduğu ordunun hareket etmesini engelledi ve pratikte Allah Resulüne karşı isyan etti.
İslam peygamberinin hastalığı günden güne daha vahim hale geliyordu. Allah Resulü kaderi hum hamasiyetine rağmen Hazreti Ali Aleyhisselam'ın muhaliflerinin komplolarını etkisiz hale getirmek için kağıt kalem getirmelerine emretti ve son kez o hazretin imametini ve hilafetini belgelendirmek ve kayda geçirmek istedi. Ancak o sırada da yine fitneciler ortalığı karıştırarak kağıt kalem getirilmesini engelledi. Böylece İslam ümmetinin geleceğini muğlak ve belirsiz hale getiren İslam peygamberine itaatsizlik tohumu ekilmiş oldu ve bundan sonra İslam ümmetine Hz. Ali Aleyhisselam'ın sahip olduğu faziletlerden ve kerametlerden yoksun olanlar yönetmeye başladı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'le başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve efsanemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde peri masallarında sihir ve büyü etkenleri ve alet ve eşyaları ve malzemelerinden söz ettik ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve devlerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık ve ayrıca bir başka unsurun da harikulade yetenekleri olan dostlar ve arkadaşlar olduğunu beyan ettik. Büyü masalları olarak da bilinen peri masallarında kahraman karakterlerinden başka anti kahraman, dev, peri ve büyücü gibi karakterler de yer alıyor ve her biri kendine özgü özellikler arz ediyor. Bu tür masallarda adından da anlaşıldığı üzere önemli bir karakteri peri karakteridir. Dev, peri, büyücü ve benzeri doğa ötesi karakterleri bulunan masalların arasında en çok sevilen masallar içinde peri karakteri bulunan masallardır ve belki de bu yüzden içinde doğa ötesi karakterlerin bulunduğu ve harikulade maceraların yaşandığı öykülere peri masalları adı verilmiştir.
İnsanların arasına peri, dişi, güzel, mihriban ve cömert bir karakterdir. Ve masallarda da masalın kahramanı genellikle periye kavuşmaya çalışır ve bu yolda türlü sıkıntılarla mücadele eder. İran masallarında periler insanlar gibi bir görüntüsü vardır ve tabii oldukça güzel mahluklardır ve masallarda da güzellikleri detaylı bir şekilde anlatılır. Perilerin bir başka özelliği kanatlı olmalıdır. Gerçi bu özellik genel bir özellik değildir ve sadece bazı peri masallarında bu özellikten söz edilir. Peri karakterleri arasında denizlerde yaşayan deniz kızı karakterinin vücudunun üst kısmı insan ve alt kısmı balık şeklinde anlatılır.
Perilerin bir başka özelliği istedikleri kılığa girebilmeleridir ve bu yüzden de genellikle insanların gözünden saklanabilirler. Perilerin genellikle kılıf tabir edilen bir nevi ciltleri söz konusudur ve genellikle bu kılıfın içinde saklanırlar ve gerekmedikçe dışarı çıkmazlar. Kılıftan maksat bir hayvan veya bir kuş görünümündeki kalıptır ve periler genellikle insanların gözünden saklanmak için bu kalıpta veya kılıfta saklanır. Bu kılıf çeşitli şekillerde olabilir ama genellikle güvercin, ceyran ve at şeklindedir. Periler bu kılıfları olmadan bir yere gitmez ve eğer kılıfları kaybolursa artık insanların gözünden saklanamazlar. Bu yüzden onları tuzağa düşürmenin en iyi yolu kılıflarını çalmaktır. Çünkü periler kılıflarını geri alabilmek için kılıfı çalan kimsenin her isteğini yerine getirmeye hazırdır. Yine eğer biri herhangi bir perinin kılıfını yok ederse o peri ebediyen perilerin diyarına dönmek zorunda kalır ve bu durumda onları bulmak çok zor olur. Çünkü perilerin diyarı genellikle çok uzaklardadır ve oraya varabilmek için uzun, zorlu ve maceralı bir yolu kat etmek gerekir.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şerbanu ile yaşadığını, Şerbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki, bir kuyuda yaşayan bir dev Şerbanu'yu yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Yine dedi ki Molla Bacı da kendi kızını devin yanına gönderdi ama dev kötü kalpli kızın yüzüne bir yılan ve bir akrep yerleştirdi. Kralın oğlu Şerbanu'yu gördü ve ona aşık oldu ve uzun bir maceranın ardından onu buldu ve evlenmek istedi. Molla Bacı da kızını vezirin oğlu alırsa Şerbanu'yu kralın oğluna vereceğini söyledi. Şart kabul edildi. Şerbanu saraya giderken annesini ziyaret etme bahanesiyle devin yanına gitti. Dev ona güzel bir kıyafet verdikten sonra bazı tavsiyelerde bulundu ve böylece Şerbanu saraydan gelen kadınlarla birlikte sarayın yolunu tuttu. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Şerbanu ve saray kadınları saraya varınca güzel kızı gören herkes şaşakaldı. Kralın oğlu hemen Şehrbanu'yu annesinin yanına götürdü. Kralın eşi de Şehrbanu'nun yüzündeki ay ve yıldızı görünce hayretlere boğuldu ve şimdiye kadar yüzünde ay ve yıldızın parladığı böylesine güzel bir kız görmediğini söyledi. Neyse, hemen nikah töreni yapıldı ve ardından da düğün şenlikleri başladı. İnsanlar gece yarısına kadar eğlendi ve herkes dağıldıktan sonra kralın oğlu ve Şehrbanu da odalarına çekildi.
Şimdi biraz da Molla Bacı ve kızından anlatalım. Zalim üvey anne daha ilk gece Şehrbanu'nun horlanarak saraydan atılmasını umuyordu ve bu yüzden ertesi gün öğlene kadar bekledi ama ne gelen vardı ve ne de giden. Bu yüzden Molla Bacı saraya uğradı ve durumu öğrenmek istedi. Üvey anne sonra sonra Şehrbanu'yu buldu ve bir de ne görsün? Kızın başında yakuttan taç, Üzerinde ipekten elbise, boynunda da zümrütten gerdanlık, elinde de altın kolye, parmağından da elmas yüzük. Mutlu mutlu oturmuş, etrafında cariyeler ve hizmetkarlar ve köleler dolaşıyor, yüzünde ay ve yıldız parlıyor. Molla bacı kendi kendine yakındı. Yahu ben ne kadar talihsizim, şu şehbanu gözlerden düşsün diye yapmadığımı bırakmadım. Ama o her geçen gün daha da aziz oluyor.
Molla bacı bunun üzerine hemen evine döndü ve baktı ki vezirin evinden kızını götürmeye gelmişler. Molla bacı şöyle dedi, 100 altın sikke mehir için isterim. 7 rengarenk elbise de düğünün ilk günü için. Yüzük, kolye ve gerdanlık da isterim. Saraydan gelen kadınlar şaşırdı ve sordu. Sen şehbanu için sadece ketenden bir kumaş istedin, biraz da sarımsak ve soğan. Ama bunun için bu kadar şey istiyorsun. Molla bacı şöyle karşılık verdi. Bu kızla o kızın hiç ilgisi yok. Bu kızın sesini şimdiye kadar bir tek erkek bile duymadı. Çok asil ve uslu bir kızdır. Neyse. Vezirin sarayından gelenler daha bir şey söylemediler ve kralın talimatı üzerine Molla bacı ne istediyse getirerek kızını götürdüler. Molla bacı kızının yüzündeki yılan ve akrebi kesti ve daha sonra da kızının yüzünü ipek mendille örttü. Ardından düğün elbisesini giydirdi ve saraydan gelenler kızı alıp vezirin sarayına götürdüler.
Molla bacının kızı vezirin evine gelir gelmez vezirin oğlu onu karşılamaya geldi, ama bir de ne görsün. Kızın yüzüne şirkinlikten bakılamıyordu, ama kralın korkusundan bir şey yemedi. Daha sonra hemen nikah töreni ve düğün merasımı yapıldı. Molla bacının kızının ağzı yediği sarımsaklar yüzünden çok kötü kokuyordu. Öyle ki vezirin oğlu ağlayacak gibi oldu. Düğün merasimi sonunda herkes gidince vezirin oğlu kızla yatak odasına çekildi. Gece yarısı vezirin oğlu bir mum yaktı. Ama birden kızın yüzündeki yılan ve akrebi görünce çığlıklar atmaya başladı. Ve annesinin yanına giderek gördüklerini anlattı. Annesi de macerayı vezire ve vezir de aynen krala anlattı. Kral macerayı eşine, eşi de oğlunu anlattı ve oğlu Şerbanu'dan yılan ve akrep meselesini sordu. Şerbanu da macerayı olduğu gibi baştan sona anlattı.
Macerayı öğrenen kral veziri çağırdı ve şöyle dedi. Senin oğlun benim yüzümden bu duruma düştü. Bu yüzden kızımı ona veriyorum ki telafi etmiş olayım. Vezir sordu. Peki bu kız ve annesiyle ne yapalım? Kral onu kentin hisarının üzerinden hendeke atmalarını emretti. Daha sonra büyük bir düğün yapıldı ve kralın kızı vezirin oğlu ile evlendi ve tüm işler yoluna girdi. Bir süre sonra ortalık sakinleşince Şehbanu annesini hatırladı ve üzülmeye başladı. Sonunda bir gün çöle çıktı ve kuyuya inerek devin yanına gitti ve şöyle dedi. Ey dev, sen bana her zaman yardımcı oldun ama ben annem olmadan yaşayamam.
Bu sözlerin üzerine dev sarı ineği getirdi ve derisini kesti. Şehbanu birden annesinin ineğin kesilen derisinin içinden çıktığını gördü ve hemen ona sarıldı. Annesi sitem etti. "Kızım, annene sirke küpüne atmak adet midir?" Şehbanu çok utandı ve söyleyecek bir söz bulamadı ama sevincinden ağlamaya başladı. Dev şöyle dedi, "Şimdi ağlama sırası değil. Hadi gidin ve birlikte mutlu yaşayın." Şehbanu devle vedalaştı ve annesini de yanına alarak saraya döndü. Kralın oğlu bu kadar güzel ve iyi bir kayınvalidesi olduğunu öğrenince çok sevindi ve hemen kendisine ve eşine bir saray inşa edilmesini emretti. Ardından hep birlikte uzun yıllar mutlu yaşadı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz www.parsuli.ir'den takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de elektronik posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi gücün elinin halka hizmette olduğunu, bunun ise düşman komplolarının yıkılmasına sebep olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam inkılabı çok köklüdür, çok güçlüdür, çok güçlü erkanı vardır. Ve Allahu Teala da bizim arkamızdadır. Aynı şekilde ben defalarca imamdan, ben başından beri bu konuya girdiğimde gördüm veya hissettim ki bir el işleri ilerletiyor buyurduğunu anlattım. Hakikaten de böyledir ve bunu bana buyurdular. İnsan bu ilahi gücün elini görüyor. Elbette bu ilahi gücün eli bizimle akrabalığı yoktur. Kim Allah için ise Allah onun içindir. Siz yardım edersiniz Allah'a, o da yardım eder size. Allah kendisine yardım edene mutlaka yardım eder. Bu yola hizmet etmemiz gerekiyor, ihlasla. Elimizdekileri meydana getirmeliyiz ve bu yola sunmalıyız. Çabalarımız ve çalışmalarımız bu yola takdim etmeliyiz. Yüce Allah da merhamet edecektir, lütfedecektir. Bugün de aynı şey oldu ve Allahu Teala merhamet etti ve düşmanın taşı kendisine döndü. Oku sekerek kendisine dönmüştür.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.